Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün yine programımızın ilk bölümünde aktif siyaseti konuşacağız. Siyasetle ilgili konuları konuşuyoruz bugünlerde. Seçimlere yaklaştık. 24 Haziran Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi ve meclis milletvekilliği seçimi var biliyorsunuz. Dolayısıyla bizim Kırk Ambar programının gündemini de biraz Türkiye'deki sıcak siyaset belirliyor bugünlerde. Programımızın ilk bölümünde Ergün Yıldırım Bey'in hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı HDP Kürtleri demokrasiye değil kana çağırıyor başlıklı yazısı olacak. Türkiye'deki Kürt seçmenlerin siyaseten temsiliyetini de konuşmuş olacağız bu konu üzerinden. Hüdapar ve HDP nasıl bir siyaset izliyorlar, söylemleri, parti politikaları nasıl, bunu konuşacağız programımızın ilk bölümünde. Programımızın ikinci bölümünde de farklı bir konuyu ele alacağız. YÖK Başkanı Yekta Saraç Bey'in bir raporu, yurt dışındaki bir konuşmasında, ki aslında iki hafta geçti hocam bu konuşmanın üzerinden, evet. Ama biz aktüel siyaseti konuştuğumuz için çok gündem yapamamıştık. Türkiye'nin üniversite mezunu profili değişiyor. Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin ailelerinin eğitim düzeyini de gösteren bazı istatistikler verdi Yekta Bey bu konuşmasında. Biraz bunun üzerinden, yani üniversite üzerinden Türkiye'yi konuşacağız programımızın, evet, ikinci bölümünde. Hocam ilk olarak HDP Kürtleri demokrasiye değil kana çağırıyor, evet, başlıklı yazınızın ilk bölümünü dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Evet. Ardından konuşmamıza başlayabiliriz. 1930'larda Türkler kana çağrıldı. Asil kanın onların damarlarında dolaştığı söylendi. Kemalizm istiklal mahkemeleriyle kan döktü. Dersim katliamlarıyla kan döktü. Darbelerle kan dökme siyasetini uyguladı. Silahtan damlayan kan siyasetinin esir aldığı toplum demokrasiyle özgürleşerek kurtulduğu anda bu defa PKK çıktı. PKK Kürtleri daha kan dökmeye çağırdı. Binlerce gencin kanı döküldü, anneler gözyaşı döktü. Askerlerimiz ve polislerimiz şehit oldu. Bütün Anadolu kan davasına boğuldu adeta. Kan ile imtihana çekilen bir toplum, kan ile siyasete davet eden bir parti, HDP'den bahsediyorum, evet, diye yazınızın, evet, yazınıza bir girizgah yapıyorsunuz. Hocam biz isterseniz yani Kürtlerin siyaseten temsiliyeti, evet, PKK'nın ortaya çıkışı, evet, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde uygulanan bazı yanlış politikalar, bu paragraf, evet, aslında hepsini özetliyor. Evet. Böyle bir tarihi bir analizle başlayalım. Ne dersiniz? Evet,
evet. Şimdi tabii Kürtler anasırı İslamiye'nin bir parçası. Birinci mecliste bu ifade ediliyor. Anasırı İslamiye, İslami unsurlar. Bu İslami unsurların önemli bir parçası. Ve mecliste de buna göre bir dağılım var. Yani hani Kürtleri temsil eden değil de bu toplumda Kürt, Türk, Arap, Laz, Çerkez ayrımı yapılmaksızın ortak olan şey nedir? Biz Müslümanız. Vatanımızı düşmanın işgalinden kurtardık. Ondan sonra bu mecliste bir araya geldik ve Anasır-ı İslamiye olarak bu meclisteyiz. Bu böyle bir yaklaşımda kurucu olan meclis birinci meclistir ve böyle kuruluyor. Daha sonra ikinci meclis kurulunca Cumhuriyet Halk Fırkası tek parti rejimini kuruyor ve bu tek parti rejimi Cumhuriyet Halk Partisi olarak devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi yeni kanunlar çıkarıyor ve burada aslında somut olan Türklere, Türklerin somut tarihine, kültürüne, inancına da ters olan politikalar uygulamaya başlıyor. Türkleri kan üzerinde mesela işte sizin kanınız asildir, üstündür gibi 1930'larda yine bu tür yaklaşımlar ileri sürülüyor. Mesela askeri okullara öğrenci alınırken 1930'larda ilanlardan birisi işte Türk kanı diyor. İsimleri söylemeyelim ama yani işte İnönü bunlardan birisidir. Diğer bir takım yazarlar da var. Kürtlere yönelik de 1925 yılında Şark Islah Planı başlanıyor ve Kürtçe konuşma başta olmak üzere Kürtlerle ilgili ciddi inkar politikaları başlatılıyor. Ve bir yönüyle aslında Kürtlerin kendilerini İslam unsurlarından yani tümüyle ya inkar edilirken daha sonra aslında kendilerini tümüyle ayrı hissetmelerine yol açacak PKK gibi bir terör örgütünün de doğmasına yol açıyor aslında. Çünkü PKK 60'ların ortalarından itibaren Türkiye İşçi Partisi'nin bir içinden doğuyor. Bu Doğu Kültür Ocakları olarak yapılanıyor. Sol hareketin içinde doğan bir yapı.
Henüz silahlı değil ama zihniyet olarak doğdu.
Zihniyet olarak tabii doğuyor. Ve zaten Sovyetler Birliği'ndeki partinin adı da Sovyetler İşçi Partisi'dir mesela. Burada da aynı zamanda Kürdistan İşçi Partisi diye geçiyor. Yani birebir solla PKK'nın adı aslında Sovyetlerden tamamıyla ilham almış bir ad.
Evet.
Fikriyatı da öyle. Fikriyatı da tabii daha sonra bu Arap Nasyonal Sosyalizm dediğimiz Bağızçılıkla, Nasırcılıkla yürüyen Orta Doğu'daki o 70'lerin sert sosyalist ve milliyetçiliği birleştiren kırma dediğimiz ideolojisini PKK'da benimsiyor ve bugün bir yönüyle HDP bu siyaseti söylem olarak sürdürüyor, insanlara kimlik olarak sunuyor. Nedir bu? Bunu bilmemiz gerekiyor hakikaten. Burada da diyor ki işte Kürtler işte milliyetçilik temelinde, hatta bu milliyetçilik çok ırkçı temele dayanan bir milliyetçilik.
Hocam Pervin Buldan'ın ve, hani damarında bir damla Kürt kanı olan AKP'ye oy vermemeli diye açıklaması
yani
var.
Yani bu milliyetçilik Kemalizmin ırkçı ve seküler milliyetçiliğiyle benzeşiyor. Mesela MHP'nin milliyetçiliği böyle değil aslında. MHP dini dışlayan bir milliyetçiliğe sahip değil. Veya diğer bir takım yönleriyle farklı ama burada da kanla tanımlanma var dikkat ediyorsak. Yani Türkler kendilerini eşittir kanla tanımlamazlar genel olarak.
Evet.
Ama ırkçı olan bir takım Türkler öyle tanımlar, ayrı bir şey. Burada HDP tamamıyla kanla, Kürtleri kanla tanımlamaya çalışıyor. Ve kan, Kürt kanı taşıyanlar diyor. Dolayısıyla Kürtleri bir defa kanla tanımlıyor. Bu çok gerici bir şey, çok ırkçı bir şey. Ve Kürtleri ırkçılık temelinde tanımlayan bir şey. Bunlar AK Parti'ye oy vermesin diyor, bir ayrımcılık yapıyor. Yani şu var, yani diyor ki biz sadece Kürt partisiyiz ve bu Kürtler de Kürt kanını taşıyanlardır diyor. Şimdi AK Parti bir Kürt partisi değil mi? Mesela veya Türkiye'nin diğer partileri, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, MHP, bunlar kendilerini tanımlarken biz Kürt partisi değil miyiz diyorlar. Bunlara Kürtlerden oy veren insanlar yok mu? Değil mi?
Evet.
MHP diyelim Türk milliyetçiliğini temsil eden bir parti. Ama MHP diyebilir mi ki benim dışımda diğerleri Türk partisi değildir? Böyle bir yaklaşım ortaya koyuyor mu? Yok. Burada hakikaten çok ciddi anlamda bir ırkçılık var. Bu ırkçılık da o bahsettiğim şeye dayanıyor. Bir, Kürt milliyetçiliğinden beslenen bir ırkçılık var. İki, sosyalizmden beslenen bir ideoloji var. İki ideoloji birleşmiş ve bu iki sert ideolojiyle Kürtlere bir siyaset sunmaya çalışıyor. Yani Orta Doğu'da 70'lerde zaten Araplar bu ideolojiyle devlet kurdular. Çalışmalar yaptılar.
Yürütemediler.
İsrail'in karşısına yenildiler. O kadar ordularıyla bilmem neleriyle. Ondan sonra bir sürü darbeler yaşadılar. Bir sürü isyanlar yaşadılar. Şimdi Orta Doğu'da denenmiş ve sonuç alınmadığı da kesinleşmiş olan bir ideolojiyi getirip adeta Kürt bağışçılığını, Kürtlere sunmak, Kürtlere yapılan çok büyük bir ihanettir aslında. Büyük bir haksızlıktan öte büyük bir ihanettir. Çünkü Kürtler sert ideolojilere hapsedildiği zaman Türklerle ve diğer insanlarla, diğer anasırı İslamiye ile çatışan, onlardan kopan, onları reddeden ve dolayısıyla kendine hapishane ören dar, kapalı bir toplum haline gelir.
Hocam, Türk siyaset tarihi açısından bakarsak, şu an Son Parti HDP evet. adını taşıyor. Önceden başka isimlerle de Kürtleri temsil eden, yani bu zihniyetin partileri oldu.
Evet.
Fakat böyle bir muhasebe yapılmadığını da görüyoruz. Yani bu dil gün geçtikçe ya aynı paralel o sertlikte devam ediyor söylemler. Ve bir ışıkta gözükmüyor.
Gözükmüyor maalesef.
Bu böyle gideceğe benziyor. Ne dersiniz bu, yani? Mesela Altantan vardı. Hani o Kürt siyasetinin içerisinde İslamcılığı temsil ediyordu. Ayrıldı oradan. Hani bazı diğer Orhan Miroğlu gibi siyasetçiler biraz AK Parti'nin içerisinde devam etti. Ne dersiniz yani?
Ya burada siyasi olarak bu tür geçişkenlikler çok problemli. Bir defa Altantan'ın oraya geçmesinin ciddi bir vebali olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ayhan Bilgen şimdi orada, bunlar hep muhafazakar
kesimde. Altantan bildiğim kadarıyla Refah Partisi'nin şimdi, de kurucularından değil mi hocam?
Yani Refah Partisi'nin kurucusu bilmiyorum ama Refah Partisi'nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu müfettişliğini yaptı bir dönem.
Evet.
Neden? Çünkü bunlar HDP'ye belli bir meşruiyet kazandılar. Yani muhafazakarların da orada olabilecekleri algısını ürettiler. Oysa HDP'nin muhafazakarlık söylemiyle, ideolojisiyle ilgisi yok. HDP'nin kurucu ruhu, kurucu ekibi tamamıyla ırkçılık temelinde dayanan bir milliyetçilik ve aynı zamanda sosyalist ve sol bir jargona, ruha dayanıyor. Oradan ilham alıyor. Dolayısıyla oraya giden onlara göre, yani oyuna atan giren kol atar ya, oyunu zaten onlar kurmuş. Siz oraya gittiğiniz zaman onların kurduğu oyuna göre hareket edersiniz, oynarsınız. Nitekim bunu Altantan gördü ve yürümediğine şahit oldu. Ondan sonra bıraktı, şimdi Saadet Partisi'ne geçti. Bırakması geç oldu ama yine de iyi oldu bence. Fakat bir vebali de var bu tür insanların. Başörtülü olanların, diğer şey olanların, yani İslami bir şeyden gelip oraya girip yer alanlar. Özellikle 7 Haziran'da HDP böyle bir politika güttü. Genişleme politikası kendi açısından, ama ana kurucu ruhu dediğimiz özellikleri taşıyan bir ruhtur. Dolayısıyla HDP'ye bakarken bunu görmek gerekiyor. Bunların liderleri ne adına hapse girip çıkmışlar? Bunların liderlerinin benimsediği söylem nedir? Temelde dava olarak benimsedikleri anlayış nedir? HDP'nin davası nedir? Mesela HDP'nin davası İslam davası değil. HDP'nin davası bir ırkçılık, milliyetçilik davasıdır yani. Üstelik bu davayı öne sürerken de diğer İslami unsurlarla da çatışmayı getiren, onlardan kopmayı getiren, Müslüman toplumu iç gerginliklere sürükleyen bir davadır bu dava. Biz İslam inancını taşıyanlar için, taşıyan Kürtler için aynı zamanda asıl dava İslam davasıdır yani. Ha, bazı siyasetçiler bu İslam davası tam temsil eder, tam temsil etmez, ayrı bir şey. Tam temsil etmiyor diye de hiçbir İslam davası arayışı olmayan bir HDP hareketine gidip katılmak ciddi bir mesuliyeti gerektirir yani. Ciddi bir mesuliyet ve bunun hesabı da sorulur ahirette açıkçası yani. Yoksa bireysel eylemleriyle işte bir adamı başörtülüymüş, ağzında İslam geçiyor, bilmem ne geçiyor. Mesele bu değil yani. Mesele bir siyasi parti programıyla, ruhuyla, kurucu kadrolarıyla hangi davaya dayanıyor. Şimdi HDP Kürtleri falan temsil ettiğini söylüyor ama Kürtleri sürekli çatışmaya, kavgaya ve savaşa çağıran bir siyaset istiyor. Bu açıdan da büyük bir problemdi.
Evet.
Hocam... Çatışmadan ve savaştan besleniyor. Dolayısıyla bu aslında Türkiye için de zararlı bir şey, bu Kürtler için de zararlı bir şey. hep savaş, hep kavga, hep çatışma toplumları travma haline dönüştürür yani. Travmatik evet. hale getirir.
Hocam açıkçası. Bir de Hüdapar var. Kürt siyasetinin temsilcilerinden. Ve ilkelerine baktığımız zaman da mesela bu HDP'deki o ırkçılığı yani en başta parti programına ya da ilkelerine de katmış değil. Mesela şöyle başlıyor ilkesi. Evet. Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde içi boşaltılmış olan ve aslında bizi biz yapan insani ve İslami değerleri yeniden ihya etmek ve yaşanılır kılmak.
Evet.
İlke böyle başlıyor. Ancak hani beşinci, altıncı ilkesi Kürt sorununun çözümünü sağlamak ki Kürt sorunu artık AK Parti'nin hatta ilk dile getirdiği.
Evet.
Evet böyle bir sorun var. Bununla ilgili adımlar da atıyoruz. Bunu çözmeye
Şimdi AK
de
Parti
çalışıyoruz dediği
bir sorun. Haklı olarak Cumhurbaşkanı şöyle yeni bir yorum getirdi. Ben onu da benimsiyorum. Cumhurbaşkanımız biz Kürtlerin evet asimilasyonu vardı, inkarı vardı, reddi vardı. Bunu aşmak için çok önemli adımlar attık. Doğru diyor. Hakikaten öyle. Dolayısıyla Kürtlerin sorunu vardır. Kürt sorunu yoktur. Bununla şunu söylemek istiyor. Benim anladığım şudur. Yani HDP'si, PKK'sı ve diğer etnikçi oluşumlar, terör yapıları Kürtleri toplumun genel yapısından kopararak Kürt sorunu çerçevesinde kendilerine bir inisiyatif üretiyorlar, oluşturuyorlar ve bunu da Kürtler üzerinde kullanıyorlar. Bu yok, bu dönem açıldı kardeşim. Doğru. Bu Kürtler bu toplum içinde yaşıyorlar, Türklerle beraberler. Bunların sorunları olabilir, ekonomik sorunları da olabilir, kimlik sorunları da olabilir. Onları beraber çözeceğiz. Bu böyle bir insanın tek elinde ayrı bir inisiyatif olarak var değildir. Doğru yani bu bakış açısı. Çünkü hakikaten çok önemli açılımlar yapıldı. Çok önemli adımlar atıldı yani bu konuda. Hüdapar'a gelince evet. tabii Hüdapar
2013 yılında resmileşti evet. hocam Hüdapar Zekeriya Yapıcıoğlu liderliğinde evet. ve Hüdapar seçimlere bağımsız giriyor. Herhangi bir ittifakın içinde yer almadı ama Cumhurbaşkanlığı evet. seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini de deklare ettiler. Böyle evet. bir politika da izliyor. Hüdapar'la ilgili de hani 90'lı yıllardan bildiğimiz bizim o bölgedeki evet. Türk Hizbullah'ı diyebileceğimiz evet. bir yapıya mı dayanıyor, dayanmıyor mu böyle bir şeyi de var. Fakat onlar böyle olmadığını, Kürt kökenli muhafazakar vatandaşların Hüdapar'ı desteklediğini iddia ediyorlar. Ne dersiniz yani Hüdapar'ın bu manada hani böyle bir geçmişi böyle bir temellendirmeden dolayı tüm oradaki Kürtleri temsiliyet noktasında da şeyini imajını nasıl buluyorsunuz?
Şimdi tabii ciddi anlamda Hüdapar yani bir hareketi sadece söylemleriyle değerlendirmek yetmez. Çok güzel sorduğunuz gibi bir hareketin toplumdaki tecrübesiyle oluşturduğu muhayyile algılama da önemli. Ve o somut gerçekliklere ne kadar karşılık geldiği de önemli. Bu açıdan baktığımız zaman Hüdapar evet söylemi itibariyle önemli. Muhafazakar Kürtleri temsil etmesi açısından önemli. Fakat bir defa Hüdapar geçmişinin gölgesinde yaşama gibi bir sorunla karşı karşıya. Bununla ciddi anlamda bir yüzleşmeyi yapmadı ve ondan dolayı insanlar belli bir mesafe içinde davranmaya devam ediyorlar. İkincisi Hüdapar daha çok işte medreselerle, kırsallıkla, geleneksellikle algılanan bir görüntüsü var, bir imajı var. Yani daha böyle şehirleşen, modernleşen, buna koşan Kürtleri gidebileceği bir kapı olarak algılanmıyor açıkçası. Yani bu önemli bir şey. Yani Kürtler bu toplumun en fazla dinamizmi oluşturan kesimler arasına yer alıyor. Ve bunlar şehirleşmek istiyor daha fazla. Daha fazla modernleşmek istiyorlar. Daha fazla yeni devletin, toplumun, yükselişin, küreselleşmenin imkanlarından yararlanmak, kendilerini temsil etmek istiyorlar. Bunun en azından imajlarını üzerinde taşıyabilen bir görüntüsü yok, bir
yani
havası yok.
Mevcut yani. Sosyolojik şartlar bir altında yani tüm o Kürt nüfusa ya da tüm o farklı yaşam şartlarına hitap etmediğini mi söylüyorsunuz?
Evet, öyle açıkçası.
Daha yani çok dindarlığa, muhafazakarlığa karşılık geliyor.
Ya muhafazakarlığın da şey kesimi değil. Muhafazakar Kürtlerin de o bahsettiğimiz daha çok kırsal nitelikli, daha çok geleneksel nitelikli kesimine hitap ediyor. Muhafazakar Kürtlerin daha şehirleşen, daha modernleşen, daha tüketim düzeyi yüksek olan, daha elitleşme temayülü içinde olan ve ona koşan lara hitap etmiyor. Yani bölgede zaten toplumu aslında her yerde öyledir. Toplumları aslında nabzını tutanlar o oradaki sosyal aktörlerdir. O orada öne çıkan insanlardır. İş adamları olarak, doktorlar olarak, akademisyenler olarak. Hani bu bahsettiğimiz modernliği, eğitimi, yükselişi üzerinde temsil eden insanlar.
Evet.
Bu insanlar Güneydoğu Anadolu'da muhafazakar Kürtler arasında çoğu zaten PKK'nın tehdidiyle göçe zorlandı mesela. Bir kısmı tehdit edildi, yok edildi. Ve bunlar mesela Hüdapar'la çok bütünleşen kesimler değil. Böyle bir şey olsaydı mesela daha farklı bir etki oluştururdu.
Evet.
Ama yine de tabii belli bir örgütsel yapısının olması Hüdapar'ın. Önemli bir şey
ya
yani
da,
yeni
ya
dönemde
farklı,
yeni açılımlara
farklı bir sesin de çıkabiliyor olması
gidebilir.
Başka umutları da doğuruyor.
Farklı bir evreye çıkabilir, dönüşebilir. Yani birinci söylem ne kadar şey yani çok fazla kendini sansürleyen bir söylem aslında yani.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Kıymetli dinleyicilerimiz, Kırk Ambar programımıza şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Türkiye'de biraz üniversiteyi konuşacağız. Türkiye'nin üniversite mezunu profili değişiyor mu? Bu değişiklik ne tür sosyolojik gerçeklere gebe? Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Kısa bir aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde aktif siyaseti, aktüel siyaseti konuştuk. Seçimlere yaklaşırken HDP'yi konuştuk, Hüdapar'ı konuştuk. Kürt seçmenlerin siyaseten temsiliyetini, bu partilerin ne ifade ettiğini, politikalarını konuştuk. Bu bölümde de, programımızın bu ikinci bölümünde de Türkiye'nin üniversite mezunu profilini, Türkiye'de üniversite öğrencilerinin ailelerinin eğitim profilini konuşacağız. Biraz üniversiteyi konuşacağız Türkiye'de. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Yekta Saraç bir rapor yayınladı hocam. Çok az istatistik var ama önemli bu istatistikler. Şöyle ki Türkiye'de hali hazırda üniversite okuyan öğrencilerin ebeveynlerinin %73'ünün üniversite mezunu olmadığını söyledi.
Evet.
Yani dörtte üçünün annesi babası üniversite mezunu değil.
Evet.
Ama kendisi üniversitede okuyor. Yine ülkemizde yükseköğretim derecesine sahip 45-64 yaşlarındaki nüfusun oranı %9.3.
Üniversitede değil mi?
Tabii. Üniversite mezunu 45-64 yaş arasında %9.3 nüfusumuz var. Yükseköğretime yeni başlayan ve ebeveynleri yükseköğretim derecesine sahip olan nüfus oranı da %20. Yani %73'ünün ebeveyni üniversite mezunu değil, hali hazırdakilerin sadece %20'si üniversite mezunu. Şimdi tabii hocam bu şunu gösteriyor, Avrupa ülkeleriyle de bu kıyaslar yapılmış. Avrupa ülkelerinde ortalama %47, yani hali hazırda bir üniversitede okuyan öğrencilerin
ebeveynlerinin %147 oranında.
Evet, %47. Bu istatistiği hangi ülkeler takip ediyor? Ebeveynler üniversite mezunu olmayan üniversite öğrencisi oranının en yüksek olduğu ülke şu an Avrupa'da Türkiye %73. Bunu %69 ile İtalya, %65 ile Portekiz, %62 ile de Malta takip ediyormuş. Buradaki hocam benim ilk dikkatimi çeken bir fırsat eşitliği oldu. Yani
eğitim bir fırsat eşitliği.
Annesi babası belki ilkokul mezunu, lise mezunu ama çocuk işte kırsaldan, tabii Türkiye'de aslında bu istatistik çok şeye gebe değil mi hocam? Yani
tabii bunun üzerine çok farklı yorumlar yapmak mümkün.
İsterseniz şeyle başlayalım hocam. Yani yüksek öğretim imkanlarına kavuşma ya da eğitim imkanlarına kavuşma. Yani 1960'lı yıllarda Türkiye'deki nüfusun yaklaşık %70'inin kırsalda yaşadığı, köyde yaşadığını biliyoruz biz. Bu tür bir istatistik, göç, şehir hayatı, kırsal hayat birçok faktörü, bilgiyi de içinde taşıyor değil
tabii,
mi hocam?
Yani
şimdi, bu istatistiği nasıl yorumlayabiliriz?
Şimdi aslında tabii burada Türkiye'nin çok ciddi anlamda yüksek öğretime doğru bir sıçrama yaptığı ifade ediliyor. Yani %73 hakikaten çok büyük bir rakam. Bu toplumun ancak %20'si ebeveyni. Dolayısıyla çocuklar babalarına göre çok daha büyük bir fırsata sahipler. Hangi açıdan? Üniversiteyi okumak açısından. Doğru, Türkiye son 20 sene içinde yüzlere geçkin üniversite açtı. Bu üniversitelerin çoğalması, niceliksel olarak çoğalmasının anlamına bakmak gerekiyor. Yani biz bu üniversiteler aracılığıyla ne yapıyoruz? Bu üniversiteler bu insanlarımızı, gençliğimizi nereye götürüyor? Bunlara ne kazandırıyor? İçeriğiyle daha çok ilgilenmek lazım. Elbette nicelik önemli, tamam da bu kadar üniversitede gençlerimize mesela ne öğretiyoruz? Meslek öğretiyor muyuz? Üniversitelerin 3 önemli yönü var bizim her zaman yüksek öğretim kanununda da belki kısmen vurgulandı. Üniversiteyle ilgili araştırmalarda da hep anlatıldı. Öteden beri Avrupa'da da üzerinde durulan şeydir bu. 3 şey. Bir tanesi araştırma yeridir üniversitede. Araştırmalar yapılır. Toplumla ilgili araştırmalar. İşte toplumdaki kadın, toplumda göç, toplumda dini meseleler, toplumda ekonomik sorunlar, siyaset, bunlarla ilgili araştırmalar yapılır, toplum tanınır ve bu sorunları çözmek isteyen merkezler bu bilgilerden yararlanırlar ve böylece daha iyi bir toplum olma yönünde adım atarlar. Bir araştırma boyutu var. İki, araştırmacılar yetişir bunlarla beraber. Değil mi? Aydınlar yetişir, entelektüeller yetişir, akademisyenler yetişir. Bunlar da toplumun sosyal aktörleridir. Toplumun önünde duran insanlardır. Önemli katkı sağlayan kişilerdir. Yani entelektüel sermaye dediğimiz şey, yani siyasi alana, ticari alana, medya alanına belli bir entelektüel birikimle yol göstermesi, toplumu aydınlatma rolünü oynaması. O nedenle zaten araştırma dışında bir de üniversitenin toplumu aydınlatması, toplumu geliştirmesi, olgunlaştırması gibi bir rolü var. Bütün dünyada bu böyle. Üçüncü olarak da meslek kazandırma var. Yani üniversiteler aynı zamanda meslek edinme yerleridir. Yani bir mühendis oluyorsun. Meslek derken meslek liseleri diye düşünmeyelim. Doktorluk mesleğini, öğretmenlik mesleğini.
Uzmanlık diyelim
değil
hocam.
Değil mi? Yani
uzman meslek.
Bunları kazanıyorsun. Evet. Bunlarla toplumda bir iş sahibi oluyorsun. Sadece toplumda değil, dünyada da. Yani iyi bir mühendis olduğunuz zaman, iyi bir akademisyen olduğunuz zaman dünyanın her yerinde iş bulabilme imkanına sahipsiniz. Artık üniversiteler olmadan bu mesleklere kavuşabilme imkanı yok. Yani dünyada da bu. Böyle bir yönelim var. Ülkemizde bu yönelimle bütünleşerek hareket ediliyor. Ve Türkiye hakikaten çok büyük yatırımlar yapmış bu konuda. Yani her şehirde artık üniversiteler var. İstanbul'da 60-70 üniversite var. Özel üniversiteler var. belli çok iyi kampüsler kuruluyor. Beş yıldızlı oteller gibi adeta.
İyi kütüphaneler kuruluyor.
Kütüphaneler kuruluyor.
Laboratuvarlar
kuruluyor. Burada bu ciddi anlamda eski yıllara göre bütçeler aktarılıyor. Mesela uluslararası seminerlere, konferanslara, sempozyumlara katılmak konusunda hükümetlerin, AK Parti hükümetlerinin hakikaten sağladığı bütçeler eskiyle mukayese edildiğinde çok daha yüksek oranda. Bu pozitif yönlerimizi görmemiz gerekiyor. Türkiye bu konuda çok önemli adımlar atıyor. Bunlarla beraber bir takım eksikliklerimiz var. Bu eksikliklerimiz üzerinde de düşünmemiz, araştırma yapmamız, bunları gidermeye yönelik çabalar içinde olmamız gerekiyor. Yani diyelim bu üniversitelerin artık niceliksel düzeyi tamamlanmış durumda. Bunların altyapısı önemli ölçüde tamamlanmış durumda. Bunların niteliklerini artırmamız gerekiyor. Daha kaliteli öğretim üyeleri yetiştirmemiz lazım. Daha fazla dil bilen, daha iyi dil bilen, daha fazla dünya ile entegrasyon içinde çalışabilen, sosyalleşme düzeyi daha yüksek olan, ondan sonra mesleki donanım olarak kendini daha iyi geliştirebilecek olan ortamlar olarak üniversitelere da çıtasını yükseltmemiz lazım. Bundan sonra yapılacak budur. Yani önce tabii ki bir yol yapman lazım. Yol yapmadan diyelim oradan yürüyemezsin, arabanı sürüyemezsin. Yolunu yaptın ama ondan sonra da asfalt yol istersin yani. Değil mi?
Evet.
Burada da aynı şey. Türkiye üniversitelerde ciddi altyapı sorunlarını çözmüş durumda. Bu üniversitelerin artık içeriğini zenginleştirmesi, derinleştirmesi lazım.
Şimdi hocam
böyle
tabii
bir yönelim içinde olmak gerekiyor.
Bu üniversite mezunu profili değişiyor.
Evet.
Yani annesi babası üniversite mezunu olmayan %73 bir öğrenci, evet, oranı var. Profil değişiyor. Bu da hani önemli, olumlu bir sosyolojik süreç. Fakat yeni farklı bir nesil yetişeceğini, evet, de gösteriyor bu istatistik.
Tabii.
Bu biz zaman zaman bu tür meseleleri konuşuyoruz. Kırkambar'da.
Evet.
Hani üniversite mezunları daha mı muhafazakar, daha mı dindar? İşte üniversite mezunları iş beğenmiyor. Bunları ben hatırlıyorum,
evet,
hocam.
Evet.
Geçmişte, evet, konuştuk bu meseleleri. Bu manada nelere gebe hocam?
Evet.
Yani evet, olumlu bir süreç.
Evet.
Babası ilkokul mezunuyken şimdi oğlu ya da kızı üniversite mezunu olacak.
Evet.
Bu bizi olumlu bir sonuca götürecek gibi gözüküyor. Fakat, evet, bununla beraber ne tür toplumsal ögelerimiz değişecek? Biz mesela gerçekten muhafazakarların, dindarların endişe ettiği gibi bu yeni nesil dindar ya da muhafazakar, evet, olmayacak mı? Daha mı böyle, evet, liberal eğilimlere sahip olacak ya da işte haz ve hız çağı diye evet, modernizm eleştirisi yapıyoruz. Daha mı, evet, böyle hazın ve hızın içinde olacaklar?
Evet.
Bu manada neler öngörüyorsunuz?
Yani tabii dünyada da bir şey var, yönelim var. Bu kültürel anlamda kimlik krizleri, nihilizm var. Ondan sonra deizm var. Bir usupsuzluk var ciddi anlamda. Bu Türkiye'ye de aslında dalga olarak çarpıyor. Türkiye de bunu yaşıyor. Türkiye belki bunu büyük genç nüfusuyla ve yeni hızlı şehirleşmesiyle bunu çok daha fazla yaşayacak. Bunun için bu üniversitelerin altyapısı tamamlandı. Yeni dönemde üniversiteler yeni bir hamle başlatmalıdır. Yüksek öğretim kültürel açıdan eğitime biraz daha fazla ağırlık vermesi gerekiyor. Yani orada gençlerimizin oturması, kalkması, konuşması, ondan sonra hocayla ilişki kurması, sosyalleşmesi, bunlar açında temel evrensel hakları özümsemiş, ahlaki değerleri özümsemiş, bizim inançlarımızla da çatışmayan en azında tutumlara sahip bir gençliğin yetişmesi gerekiyor. Efendim üniversite nasıl olsa belli bir yaşa gelmiş.
Özgürlük ortamı.
Özgürlük ortamıdır. Özgürlük ortamı deyince de daha çok bizim anladığımız iradi bir tutum değil de serbestlik olarak sınırlarının ötesine,
geçme,
rahat geçebilme olarak anlaşılıyor. Bu çok eksik bir anlayış, çok yanlış bir anlayış. Dolayısıyla bizim, evet, üniversiteye geldiniz, aynı zamanda kendi mesuliyetinizi de yüklemeniz lazım. Yani 5 sene, 6 sene anne baba para göndersin, ben burada istediğim gibi oynayayım, çalayım, hareket edeyim. Ondan sonra da tabii üniversiteyi bitirince de boşlukta kalan bir takım kimlikler ortaya çıkıyor. Bu tür sorunlarımız var. Bunları aşmak için dediğim gibi, yani yüksek öğretim yeni dönemde ikinci hamleyi başlatmadı. Ve bu ahlaki, kültürel ve değerlerle ilgili normatif bir hamle olmalıdır. Bunun üzerine ciddi
müfredat
projeler,
bile bu manada
müfredatlar, tabii,
yeni eklemeler yapılabilir
hocam. Yani hocalar
hocam
ve akademisyenler de, bunlar bizim öğrencimiz yani. Biz profesyonel ilişkilerle sadece hareket etmemeliyiz. Biz sadece kendimizi araştırma yapan hocalar olarak görmemeliyiz.
Ya da ders veren ve
sadece
sınıftan
ders veren, çıkan değil. Ya buraya gelen gençler bizim gençlerimiz, bizim insanlarımız. Onlara bir selam vermek, onlara doğru bir şeyi göstermek, rehberlik yapmak çok önemli. Çünkü bu insanlar, Allah korusun, teröre veya madde bağımlılığına veya diğer kötü alışkanlıklara yöneldiği zaman, hiç ummadığımız anda, hiç ummadığımız mekanda bunlar bize de çarpabilir, çocuklarımıza da çarpabilir, onlara da bulaşabilir. Dünyayla, toplumda hepimiz çok daha iç içe yaşıyoruz. Hangi ideolojiden, hangi çevreden olursak olalım. O nedenle bence yeni dönemde kültür ve ahlak çok daha önemli bir mesele olarak önümüzde duruyor ve yüksek öğretim bunlara dikkat ederek yeni hamlelere yönelmelidir.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.